Ayrım 11. Kamp Ateşi Başında Kızılderili Efsaneleri ve Masalları. Richard Erdoğuz, Alfonso Ortiz. Sayfa 141. Yeryüzünün Yaratılışı. Cherokee. Cherokee'ler, güneşi dişi olarak tasavvur eden pek az Kızılderili kabilesinden biridir. Bu versiyon Cherokee'ler için biraz aykırıdır çünkü burada güneşten erkek olarak söz edilir. Yeryüzü aynı büyük bir adaymış gibi suların üzerinde yüzmektedir. Dört bir köşesinden meşin iplerle dört ayrı kutsal yönün uçlarına takılıdır. İpler elmastan yapılma gökyüzünün tavanına bağlıdır. İpler koptuğunda bu dünya altüst olacak, üstünde yaşamakta olan insanlarsa öleceklerdir. Ondan sonra her şey sular altında kalacağından sanki hiç olmamış gibi duracaktır. Belki de beyaz adam bunu ortaya çıkaracaktır. Ama gelin görün ki başlangıçta her şey yine sular altındaymış. Canlılar var olsa da yerleri yurtları yukarılarda, gökkuşağının oralardaymış ve bir epey de kalabalıklarmış. Hayvanlar, birbirimizin içine girdik yahu demişler. Daha fazla yere gereksinimimiz var. Suyun altında ne olduğunu merakıyla gidip etrafa biri göz atsın diye Water Beetle'ı, su böceğini oraya yollamışlar. Water Beetle bütün yüzeyi taramış ama hiçbir ize rastlayamamış. Bunun üzerine dibe dalarak yukarıya bir avuç yumuşak çamur çıkarmış. Büyülü bir şekilde çamur dört bir tarafa dağılmış ve üzerinde yaşamakta olduğumuz bu adayı yeryüzünü oluşturmuş. Sonra da güçlü biri onu dört kenarından iplerle onu gökyüzünün tavanına bağlamış. İlk başlarda yeryüzü dümdüz, yumuşak ve nemliymiş. Bütün hayvanlar oraya inip yaşamak için deli oluyorlarmış ve ortalığın kuruyup kurumadığını anlamak için sık sık oraya bir güvercin salıyorlarmış. Ama kuşlar hep geri gelip konacak bir yer bulamadıklarını söylüyorlarmış. Derken hayvanlar, büyük baba Buzzard'ı, bir tür şahin, yollamışlar aşağıya. İyice alçaktan uçmasına rağmen o da konacak bir yer bulamamış. Ama daha sonra Cherokee'lerin yurdu olacak olan yerde çamurun biraz daha sertleşmiş olduğunu görmüş. Ama artık Buzzard yorulmaya ve sürünmeye başlamış. Kanatlarını aşağıya doğru çırpınca değdiği yerde bir vadi oluşmuş. Yukarı doğru kaldırdığında da bir dağ meydana gelmiş. Onu gökkuşağının üstünden seyretmekte olan hayvanlar böyle yapmaya devam ederse her yer yalnız dağ olacak demişler ve onu geri çağırmışlar. İşte Cherokee'lerin yurdu bu yüzden o kadar çok dağlıktır. En sonunda yeryüzü yeteri kadar sertleşip kurumuş ve hayvanlar aşağıya inmişler. Etrafı pek iyi göremiyorlarmış çünkü ne güneş ne de ay varmış. İşlerinden biri hadi gelin güneşi gökkuşağının ardından çekip onu da aşağı indirelim demiş. Onu aşağı çektikten sonra al işte sana bir yol demişler ve ona doğudan batıya uzanan yolu göstermişler. Artık ışık varmış ama güneş dünyaya çok yakın olduğundan hava pek sıcakmış. Kerevit ırmakta yüzerken sırtı dışarıda kaldığından güneş onu kızartıp kırmızılaştırmış. Eti bozulup gittiğinden insanlar bugün bile kerevit yemezler. Herkes büyücülerden, şamanlardan güneşi biraz daha ileri itmesini istemişler. Boyları yettiğince yükseğe itmişler güneşi ama hala çok sıcakmış. Biraz daha gayret etmişler ama bu da yeterli olmamış. Dört kez daha denemişler ve sonunda güneşi dört adam boyuna kadar itebilmeyi başardıklarında artık o kadar sıcak değilmiş. Herkese uygun gelince onu orada yerinde bırakmışlar. İnsanları yaratmadan önce Someone Powerful, güçlü kişi bitkileri ve hayvanları yaratmış ve onlara uyumadan bekleyip 7 gün 7 gece nöbet tutmalarını istemiş. Bu aynı bugün gibi gençlerin oruç tutarak bir ayine hazırlanmalarına benzer. Ama bitkilerin ve hayvanların çoğu bunu becerememişler. Bazıları bir, bazıları iki, bazıları ise üç gün içinde uyuyakalmışlar. Hayvanların içinde yalnız baykuş ve dağ aslanı 7 gün 7 gece uyumadan durabilmişler. İşte onlara bu yüzden gece avlanabilsinler diye karanlıkta görebilme becerisi bahşedilmiştir. Ağaçlar ve diğer bitkiler arasında ise yalnızca köknar, çam, çoban püskülü ve defne uyumamış 8. gün geldiğinde. Someone Powerful onlara, sizden istendiği gibi nöbette kalıp uyumadan durduğunuzdan ötürü kışları kürkünüzü kaybetmeyeceksiniz demiş. İşte bu bitkiler bu yüzden hep yeşildirler. Someone Powerful bitki ve hayvanları yarattıktan sonra bir adam ve kız kardeşini yaratmış. Adam bir balıkla onu dürterek çocuk yapmasını istemiş. Kadının 7 gün sonra bir bebeği olmuş ve bir 7 gün sonra da ikincisi doğmuş. Kadın her 7 günde bir doğuruyormuş. İnsanlar o kadar çabuk çoğalmışlar ki Someone Powerful çok geçmeden dünyada adım atacak yer kalmayacağını düşünerek yeni bir düzenlemeyle kadınların yılda bir çocuk sahibi olabilmelerini sağlamış. İşte bu böyle olmuş. Biliyor musunuz, yaşadığımız dünyanın altında hala bir başka dünya var. Bir pınar sayesinde su deliğinden geçerek oraya varabilirsiniz ama yeraltı dünyasından rehberlere gerek vardır bunu yapabilmek için. Dünyamızın altındaki diğer dünya aynı bizimkine benzer. Yalnız orada kışken, burada yazdır. Bunu anlamak çok kolaydır. Pınar suları kışları havadan ılık, yazları ise havadan soğuk olur. 1975 yılında New York'ta yapılan bir Cherokee Anlaşma Konseyi'nde anlaşılmıştır. Toprak Ejderha, Kuzey Kaliforniya Sahilleri. Bu dünya henüz oluşmamışken, göğü kum taşı kayasından yapılmış başka bir dünya varmış. İki tanrı, Thunder ve Nagaicho, eski gökyüzünün fırtınalar yüzünden yıpranmış olduğunu fark etmişler. Kaya iyice eskidi artık demişler. Onu yukarı, ta uzağa, doğuya gererek onaralım. Gökyüzünde gezinerek kum taşını gerdirmişler ve her dört köşesine kayalardan oluşan birer payanda yerleştirmişler. Sonra da insanları daha mutlu etmek için yeni şeyler eklemişler dünyanın güzelliklerine. Güneyde çiçekleri yaratmışlar. Doğuda insanların başına güneş geçmesin diye bulutlarla kaplamışlar göğü. Bulutları oluşturmak için bir ateş yakmışlar ve sonra da bulutlar geçebilsin diye gökte kocaman bir delik açmışlar. Batıda ise okyanustan gelen sis geçebilsin diye başka bir geçit açmışlar. Artık iki tanrı insanları yaratmaya hazırmış. Topraktan bir adam yapmışlar ve midesini oluşturmak için içine ot tıkmışlar. Yüreği için başka bir tutam ot kullanmışlar. Böbreklerini ve karaciğerini yuvarlak kil parçalarından yapmışlar. Nefes borusu için sazlık kamışı kullanmışlar. Kızıl taşları öğütüp bunu suyla karıştırarak kanını elde etmişler. Adamın parçalarını bir araya getirdikten sonra bacaklarından birini alıp ikiye bölerek kadını yaratmışlar. En sonra da göğü gündüzleri aşınlayan bir güneş, gece aşınlayan bir ay yapmışlar. Ama tanrıların yaratıkları gece gündüz durmadan yağmur yağdığından bir türlü gelişip serpilememişler. Bütün insanlar uyuyormuş. Ortalığı seller basmış ve uzayıp giden topraklar yok olup gitmiş. Bir de okyanusun suları basmış karaları sellerle beraber. Her türden hayvan boğulup telef olmuş. Derken sular tamamen birleşmiş ve artık ortada ne tarlalar, ne dağlar, ne kayalar kalmış. Yalnız su varmış her yerde. Ne ağaçlar, ne çayırlar, ne balıklar, ne de karada yaşayan hayvanlar ve kuşlar kalmış. İnsanlar ve hayvanların hepsi sellere kapılıp gitmiş. Dünyanın muhteşem geniş kapılarında artık rüzgarlar esmiyormuş alabildiğini. Artık ne kar, ne buz, ne de yağmurlar varmış. Ne gök gürlüyor, ne de ağaçlar olmadığından yıldırımlar düşüyormuş artık. Ne bulutlar, ne sis, ne de güneş ışığı varmış. Her yer zifiri karanlıkmış. Derken toprak ejderha, kocaman, uzun boynuzlarıyla kalkmış ve kuzeyden aşağıya doğru yürümeye başlamış. Yer altından gidiyormuş ve tanrı Nagaicho kafasına binmiş beraber yol alıyormuş. Okyanusların derinliklerini yürürken dışarıda su omuzlarına geliyormuş. Daha sığ yerlere geldiğinde kafasını yukarı doğru çevirmiş ve işte bu yüzden kuzeyde kıyı boyunca dalgaların gelip çarparak kırıldığı sırtlar oluşmuş. Dünyanın ortasına geldiğinde doğuda doğmakta olan güneşin altında başını tekrar yukarı kaldırmış, bu da sahile yakın kocaman bir adanın oluşmasına neden olmuş. Daha uzaklarda güneye doğru başını kaldırmaya devam ettiğinden burada da büyük sıradağlar meydana gelmiş. Güneyde ejderha yere yatmış ve Nagaicho gerektiği gibi kafasını yerleştirmiş ve gözlerinin arasıyla her iki boynuzuna gri renkte kil serpiştirmiş. Kilin üzerine bir sıra saz döşemiş, sonra tekrar kil serpiştirmiş. Bunun üzerine küçük küçük taşlar koymuş ve sonra da kilin içine çimenler, çalılar ve ağaçlar yerleştirmiş. İşte oldu demiş. Dünyanın başında dağların dorukları olsun, denizlerin dalgaları gelip bunlar da kırılsın. Dağlar ortaya çıkmış ve üzerlerinde çalılıklar oluşmuş. Yeryüzünün başına yerleştirmiş olduğu o küçücük taşlar vardı ya, onlar kocaman olmuşlar ve kafanın kendisi görünmez olmuş. Artık ortalıklarda insanlar, hayvan isimleriyle çağrılan insanlar varmış. Daha sonraları Kızılderililer, dünyada yaşamaya başladığında bu ilk insanlar hayvan adaşlarına dönüşmüşler. Fok, deniz aslanı ve bozayı bir dans evi kurmuşlar. Balina adında bir bayan fazlaca şişmanmış ve işte bu yüzden günümüzde Kızılderililer arasında şişman ve iri yarı bayanlar bir hayli fazladır. Tanrı Nagaicho, insanlar yesin diye denizlerde istiridyeler, midyeler ve deniz yosunu gibi bir sürü su besini yaratmış. Bundan sonra okyanusun köpüğünden tuz yapmış. okyanusun suyunun dalgalanarak baş kaldırmasını sağlamış ve bundan sonra okyanus hep böyle davranacak demiş. İnsanlar onları alıp yesinler diye yaşlı balinaların karaya vurmasını sağlamış. Koca ejderhanın kuzeye doğru uzanan kuyruğunda kızıl ormanları ve diğer ağaçları büyütüp yeşertmiş. Ayağını sürterek toprakta nehir yatakları açmış, yarattığı insanlar hep iyi, taze su içebilsinler diye. Palamutları yensin diye sürülerle meşe ağaçları dikmiş her yere. Dünya insanoğlu için yaşanması rahat bir yer olsun diye her yeri karış karış gezmiş. İşini bitirdikten sonra köpeğiyle beraber yaptığı yenilikler nasıl duruyor diye gezmeye çıkmış. Tekrar başladıkları yere geldiklerinde köpeğine, "Eve yaklaştık, artık bir yere gitmeyelim buradan," demiş. Böylece insanların yaşamakta olduğu dünyayı terk etmiş. O artık kuzeyde oturmaktadır. A.W. Gifford'un 1930 yılında kaleme aldığı bir efsaneye dayanmaktadır. Kaliforniya kabilelerinden birçoğu, Avrupalılarla temastan sonra bu kadar erken dağıldıklarından, büyük kısmı hastalıklardan kırıldığından ve ana yurtlarından sürüldüklerinden bu hikayelerin çoğu bölük pörçük kaynaklardan sağlanmıştır. Ve bunların bazılarının hangi kabileye ait olduğu dahi bilinememekte, yalnızca bölgesel olarak tanımlanabilmektedir. Bir sepet içinde getirilen halk, Modok. Kumuş, eski insanların kocamış adamı, kızıyla beraber ruhların yer altındaki dünyasına inmiş. Burası harika bir dünyaymış. Oraya tek bir, uzun, dik yoldan iniliyormuş. Orada birçok ruhlar varmış. Gökteki yıldızlar insanların başındaki saç kadar kalabalıklarmış. Gece olduğundan ruhlar geniş bir ovada toplanırlar, şarkılar söyleyip dans ederlermiş. Gün ağardığında da evlerindeki yerlerine çekilerek yatarlar, kul iskelet haline gelirlermiş. Ruhlar ülkesinde geçen 6 gün, 6 gecenin ardından kumuş güneşi özlemeye başlamış. Yukarı dünyaya dönmeye ve giderken de bu ruhlardan birkaçını da yanında götürmeye karar vermiş. Ruhların evlerinin arasında dolaşıp eline aldığı koca bir sepete beğendiği kemiklerden toplamış. Bu kemiklerden bazılarının bir kabileye, bir başkasının da diğerine yarayacağını düşünüyormuş. Kumuş, sepetini doldurunca sırtına vurmuş ve kızıyla beraber dik yokuştan ağır ağır tırmanarak yukarıdaki dünyaya doğru yola çıkmış. Tam tepeye varmasına ramak kala ayağı kayıp düşmüş ve sepettekiler ortalığa yayılmış. Bütün kemikler tekrar ruhlara dönüşmüşler. Bağırıp şarkılar söyleyerek ruhlar dünyasındaki evlerine koşarak geri dönmüşler ve yatıp tekrar kuru kemik haline almışlar. Kumuş bir kez daha sepetini kemiklerle doldurup yukarıdaki dünyaya doğru yola çıkmış. Bir kez daha ayağa kaymış ve ruhlar gene bağırıp şarkılar söyleyerek yeraltı dünyasına geri dönmüşler. Sepetini bir üçüncü kere daha kemiklerle doldurmuş. Bu sefer onlara, "İlla burada kalmak istiyorsunuz ha? Benim ülkemi, güneşin aydınlattığı ülkemi bir görseniz bir daha buraya dönmek istemeyeceksiniz," diye hiddetle çarpmış. "Orada kimseler yok ve gene yalnız çekeceğimin bal gibi farkındayım." Kumuş ve kızı üçüncü bir kez dik ve kaygan yokuşa vurmuşlar kendilerini ellerindeki sepetle. Yukarı dünyanın tam kenarına geldiğinde sepeti yukarıya atarak, "Kızılderili kemikleri," diye bağırmış. Sonra sepeti açıp istediği yörelere uygun kemikleri seçerek ayırmış. Onları atarken hepsine birer isim takmış. Batı yönüne doğru attığı kemiğe, "Senin adın Sihastas olacak," demiş. "Sen cesur cengaverlere dönüşeceksin. Pir Irmağı yerlilerine ve Warm Springs Irmağı yerlilerine sizler de cesur cengaverler olacaksınız," demiş. Kuzeye doğru yakın bir uzaklığa attığı kemiklere, "Sizler Kıvamat Kızılderileri olacaksınız. Kadınlar kadar ödlek olacaksınız. Sizler iyi cengaverler olamayacaksınız," demiş. Hepsinden en sonra attığı kemikler Modok Kızılderilerini oluşturmuş. Onlara, "Siz hepsinden yürekli olacaksınız. Sizler benim seçkin halkım olacaksınız. Küçük bir kabile olmanıza ve düşmanlarınızın bolluğuna karşın size karşı gelen herkesi öldüreceksiniz. Ben gittiğimde yerime geçeceksiniz. Ben Kumuş," konuştu. Kumuş, ruhların kemiklerinden yarattığı bütün insanlara, "İçinizden seçtiğiniz bazı adamlarınızı dağlara göndereceksiniz. Orada ya cesur ya da bilge olmayı seçmeli ve istemelidirler. Orada bunu istedikleri ve elde ettikleri takdirde kendilerine ve siz hepinize yararlı olacak güç verilecektir onlara," diye seslenmiş. Bundan sonra Kumuş, insanların yemeleri için bazı balık ve vahşi hayvanlar adlandırmış. Adlarını söyledikçe bu yaratıklar ırmaklarda, göllerde, ovalarda ve ormanlarda yaşamaya başlamışlar. Gene insanların yemesi için kökler, yemişler ve bitkiler adlandırmış. Bunların var olması için bir aklından geçirmesi yetiyormuş. Şu yasayı koyarak insanların yapacakları işleri paylaştırmış. Erkekler balığa çıkacak, avlanacak ve savaşacaklar. Kadınlar ise odun toplayacak, su getirecek, yemiş koparacak ve kök kazıp yemek pişirecekler. Bu benim yasam. Böylece kumuş yukarı dünyayı ve orada yapması gereken işleri bitirmiş. Sonra yanına kızını alarak güneşin doğduğu yere, dünyanın doğu ucuna doğru yola çıkmış. Gökyüzünün ortasına varana dek güneşin yolundan gitmiş. Orada kendi ve kızına bir ev yapmış. Onlar bugün bile hala yaşamaktadırlar. 1953 yılında Ella Clark tarafından kaleme alınmıştır. Büyük büyü, güzel bir ülke yaratır. Cheyenne. Bu destansı hikayede geçenler, 400 yıldan beri Cheyenne'lerin yaşadığı birçok türden olayları içermektedir. Kabilenin gelişiminde yer alan büyük göçler, trajik gitimler ve doğal felaketler bir ifade içinde anlatılmaktadır. Büyük büyü ilk zamanlarda dünyayı, dünyanın üzerindeki suları, güneşi, ayı ve yıldızları yaratmış. Sonra da ta uzaklarda kuzeyde ortaya çıkan harika bir ülke yaratmış. Kar, buz ve acı soğukların olmadığı bir ülke. Hep bahar hüküm sürermiş oralarda. Yabani meyveler ve yemişler yetiştirmiş her yerde ve yüce ağaçlar ülke boyunca çağlayıp duran billur ırmakları gölgesinde saklarlarmış. Büyük büyü, bu harika ülkeyi hayvanlar, kuşlar, böcekler ve her çeşitten balıklarla bezemiş. En sonra da bu yarattığı canlılarla beraber yaşayıp gitsin diye insanı yaratmış. Her boydan hayvanlar, kuşlar, balıklar ve böcekler insanlarla konuşabilir, onların dediklerini anlayabilirlermiş. İnsanlar da birbirlerini kolayca anlayabilirlermiş. Çünkü ortak bir dil kullanırlarmış ve dostça geçinir giderlermiş. Ortalarda çırılçıplak dolaşır, bağ ve yabani meyvelerle karınlarını doyururlarmış. Hiç açlık çekmezlermiş. Yabani hayvanların arasında her yerde dolaşır, akşam olduğunda da yorgun düşüp serin çimenler üzerinde yatıp bir güzel uyurlarmış. Gündüzleri ise hepsiyle dost olduklarından hayvanlarla çene çalarlarmış. Büyük büyü üç türden insan yaratmış. İlkinin bütün bedeni kıllarla kaplıymış. Bir sonrakiler beyaz adamlarmış ve kafaları, suratları ve bacakları kıllarla kaplıymış. Üçüncü olarak yarattığı insanların ise yalnız başlarında upuzun saçları varmış. Bunlar kızılderililermiş. Kıllı insanlar güçlü ve hareketliymişler. Beyazlar ise kurtlarla aynı özellikleri taşıyorlarmış. Bu güzelim dünyada bir tek onların aklı şeytanlığa ve kurnazlığa çalışırmış. Kızılderililer ise iyi koşarlarmış, atik ve hızlıymışlar. Büyük büyü onlara daha kimsenin et yemek aklına bile gelmediği zamanlarda balık avlayıp yemeyi öğretmiş. Bir süre sonra kıllı insanlar kuzeyi terk edip o zamanlar verimsiz topraklara sahip olan güneye göç etmişler. Derken kızılderililer kıllı insanların arkasından güneye göç etmeye hazırlanmışlar. Ancak henüz yola çıkmadan önce büyük büyü onları bir araya toplamış. Bu durumda bütün kızılderili insanlar ilk defa bir araya toplandıklarında büyük büyü onları kutsamış ve pek iyi çalışmayan akıllarını başlarına getirecek birkaç büyü ruhu bahşetmiş. O günden sonra akılları başlarına gelmiş ve ne yapacaklarını bilir hale gelmişler sanki. Büyük büyü bunların içinden birini seçmiş ve ondan halkını birlik olmayı ve böylece birlikte çalışarak çıplak bedenlerini panter, ayı ve geyik postlarıyla örtmeyi öğrenmesini istemiş. Büyük büyü onlara çakmak taşını ve diğer türden kayaları yontmayı ve bunlara şekil vererek ok, mızrak, balta ve kapkacak yapmayı öğretmiş. Kızılderili insanlar o günden sonra hep birlikte kalmışlar. O güzelim ülkeyi terk ederek kıllı insanlarla aynı yöne doğru güneye göç etmişler. Kıllı insanlar çıplak dolaşmayı sürdürürlerken kızılderili insanlar büyük büyünün kendilerini öğrettiği gibi üst başlarına giysiler dikmişler. Kızılderili insanlar güneye vardıklarında kıllı insanların birbirlerinden ayrıldıklarını ve tepelerdeki mağaralarda ve yüksek dağların doruklarında kendilerine ev yaptıklarını görmüşler. Onlarla pek sık rastlaşmıyorlarmış çünkü kıllı insanlar onlardan korkuyor ve onları gördüklerinde mağaralarına saklanıyorlarmış. Kıllı insanlar da kızılderililer gibi yontma aletler kullanıyorlarmış ve mağaralarında yapraklardan ve postlardan yapılmış yataklarda uyuyorlarmış. Bir nedenden ötürü gitgide azalmışlar ve en sonunda ortalıklardan yok olmuşlar. Bugün kızılderililer onlara ne olduğunu bilmemektedirler. Kızılderili insanlar güneyde bir süre yaşadıktan sonra Büyük büyü onlara kuzeye geri dönmelerini söylemiş. Çünkü verimsiz topraklara sahip güneyi seller basmak üzereymiş. O güzelim ülkeye kuzeye geri gönderinde uzun sakallı beyazların ve bazı yabani hayvanların orayı terk ettiklerini görmüşler. Artık hayvanlarla konuşamıyorlarmış ama bu sefer de onlara egemen olmuşlar ve panterlere, ayılara ve bunlara benzer vahşi hayvanları kendileri için avlanmayı öğretmişler. Giderek çoğalmışlar ve uzayan boylarıyla güçlü ve hareketli insanlar olmuşlar. Derken Kızılderili insanlar bir kez daha bu harika ülkeyi terk ederek güneye göçmüşler. Sular çekilmiş, çimenler ve ağaçlar çıkmış ve ülke en az kuzeye kadar güzelleşmişmiş. Ama gelin görün ki orada yaşayıp giderlerken bir su baskını daha meydana gelmiş ve Kızılderili insanları darmadağın etmiş. Büyük su baskınlar sona erip de topraklar kuruyunca Kızılderili insanlar bir daha bir araya gelmemişler. Tıpkı büyük büyünün onlarla birlik olmayı öğrettiği günlerdeki gibi küçük gruplar halinde dolanıp durmuşlar bir oraya bir buraya. Seller neredeyse bütün olan biteni silip götürdüğünden açlıktan kırılır hale gelmişler. Bunun üzerine tekrar asıl memleketlerine kuzeye geri dönmüşler. Ama kuzeye vardıklarında buranın da kuraklık ve kıtlıktan kırılıyor olduğunu görmüşler. Ne ağaçlar, ne hayvanlar, ne de sularda balıklar varmış artık. Kızılderili insanlar memleketlerini bu halde görünce çoluk çocuk feryat etmişler, ağlayıp yakınmışlar. Bu büyük büyünün bizleri yarattığı zamana denk gelir. İnsanlar güneye bazı yıllar iyi, bazı yıllar ise kötü şartlar içinde ellerinden geldiği kadar iyi yaşamaya çalıştıkları güneye göçmüşler. Birkaç yüzyıl sonra tam kış mevsimi üzeri yeryüzü sarsılmış, ulu dağların doruklarından ateşler ve dumanlar fışkırmış. Bu kış mevsimi boyunca sel felaketleri arka arkaya gelmiş. İnsanlar postlara bürünüp mağaralara sığınmak zorunda kalmışlar çünkü kış uzun ve soğuk geçmiş. Sert geçen kış ağaçların ölümüne neden olmuş ama gene de bahar geldiğinde yeni fidanlar fışkırmış topraktan. Kızılderili insanlar pek acılar çekmişler ve neredeyse açlıktan kırılıp gittikleri bir dönemde büyük büyünün merhametine uğramışlar. Onlara ekip yetiştirsinler diye mısır, yesinler diye bizonlar bahşetmiş ve o günden sonra seller ve açlıktan eser kalmamış. İnsanlar güneyde yaşamaya devam etmişler ve gelişip çoğalmışlar. Değişik diller konuşan, türlü çeşitli boylar çıkmış ortaya çünkü Kızılderili insanlar sellerden sonra bir daha hiçbir araya gelmemişler. Asıl çayenlerin ataları arasında doğaüstü bilgeliğe sahip büyücüler varmış. Tal kendi insanlarına büyü yapmakta kalmamışlar, karınlarını doyurup yaşamlarını sağladıkları hayvanları da etkilemişler büyüleriyle. Hayvan ne kadar vahşi ve azılı olursa olsun, onu öyle bir hale sokuyorlarmış ki, insanlar gidip elleriyle tutuyorlarmış onları. Büyü bilgisi ta uzaklardan, kuzeyden inen öz çayenlerin egemenliğindeymiş. Bugünlerde bu eski ayinleri anlayabilen yalnız Vahşi Herd, Çalı Kafa adında bir Kızılderilidir ve çayenler onu büyülü oku saklayan kişi ve yardımcılarıyla aynı tutarlar. A. Dorsey'nin 1905 yılında kayda aldığı tutanaklara dayanmaktadır. Bu harika hikaye son birkaç yüzyılda çayenlerin başına gelenlerin bir özeti gibidir. Sembolik de olsa onların 1600'lü yılların sonlarında büyük bir olasılıkla Fransız işbirlikçilerinden ateşli silahlar sağlayan Ojibwe'ler tarafından Kuzey Amerika'daki av sahalarından nasıl sürdüklerine değinmektedir. Aynı zamanda 18. ve 19. yüzyıllarda Cheyenne'lerin iki ayrı boya bölünmesini de anlatır. Bunlardan Sutayiler bugün hala belli başına bir takım büyü ayinleri yapmayı sürdürmektedirler. Mısır'ı elde etmeleri ya da yitirmeleri 18. yüzyılın ikinci yarısında bizon avcılığına başlayarak tarımı terk etmeleriyle özdeşleştirilebilir. Hikaye aynı zamanda beyaz yetkililerin bütün kabileyi Little Big Horn'un küçük ulu boynuz peşine takıp güneyde sıcak ve sağlıksız bir toplama kampına sürmeleriyle Cheyenne'lerin kuzeydeki o harika serin ülkelerine olan bitip tükenmek bilmeyen özlemlerine de değinmektedir. 1880 yılında Dull Knife'ın donuk bıçak bir grup hasta ve açlıktan bitap düşmüş insanı geriye Kuzey Montana'ya götürmesi işte bu çekilmesi zor acılar yüzündendir. Bu insanların sağ kalanlarını sonradan oraya yerleşme izni verilmiştir. 11. ayrımın sonu sayfa 153.